Ekini Büyütmek podcast serisinin 8. bölümünde konuğumuz uzman klinik psikolog Merve Soysal Başa. Merve Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok mersi, iyiyim ben de.
Covid günlerinde hep aynı şeyi söylüyorum.
Evet.
Yani ne kadar iyi olunabilirse değil mi bu arada?
Evet. Evet, elimizden geldiği kadarıyla. Zaten daha fazlasını beklediğimiz zaman büyük bir stresin altına da giriyoruz. Yani çok iyi olmamız gerekiyor, çok verimli olmamız gerekiyor, evet. Her şeyi harika yapmamız gerekiyor.
Evet. Ben geçen gün bir başka programda söyledim. Sörf yapmaya benzetiyorum ben birazcık böyle. Hı hı. Bir üstte bir altta, yani bazı günler çok iyi, ne kadar güzel, bazı günler tam aksine şeklinde idare ediyoruz. Evet. Merve Hocam, şimdi aslında belki dinleyicilere de bunu söylemek lazım. Biz Merve Hocam'la çok eski arkadaşız. Lisans döneminden arkadaşız. Çok da yakın bir arkadaşım. Siz tabii ODTÜ psikoloji bölümü mezunsunuz. Hı hı. Daha sonra klinik psikoloji alanında uzmanlığınızı aldınız. Ve şimdi İstanbul'da bir merkezde çalışıyorsunuz. İsterseniz eğitim ve mesleki hayatınızı sizden dinleyelim.
Tabii. Aynen dediğiniz gibi ODTÜ lisansı bitirdikten sonra kendi evim olan İstanbul'a geri döndükten sonra Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde çalıştım. Aslında 14 yıllık süren bir maceraydı. Çok keyifli bir maceraydı. En son bölüm başkanlığıyla ayrıldım. Bu arada doğuşta yüksek lisans yaptım. Hep alanda klinikte çocuk ve ergen ağırlıklı olarak ama yetişkin ve ailelerle de çalışarak bugüne geldim. Çözüm odaklı. CBT, EMDR, sanat terapisi, birçok değişik aslında yöntemle alet çantamı doldurarak yola devam ediyorum.
Harika, muhteşem. Merve Hocam, şimdi sizin özellikle uzmanlık alanınızda bu olduğu için, yani çocuklarla ve ergenlerle çalıştığınız için, sizle daha önce program öncesinde konuşurken hani ne konuşabiliriz acaba birlikte diye konuları gözden geçirirken, dinleyicilere belki bu dönemde, yani Covid döneminde yararlı olacağını düşündüğümüz birkaç şeyden konuşma kararı aldık. O yüzden de yani öncelikle belki şöyle bir soruyla başlayabiliriz. Biliyoruz ki tabii okullar kapandığı için dahası çoğu ebeveyn çocuklarıyla evde birebir yalnız oldukları için ilişkileri dönüştü, değişti ve değişti.
Evet.
Hala bu değişim devam ediyor. Bu değişimin bazı yönleri tabii çok güzel, çok keyifli, daha çok zaman geçirmek, ama bazı yönleri de tabii ki de çok yorucu ya da zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden de sıklıkla duyduğumuz şeylerden biri, siz eminim çok daha fazla alanda çalıştığınız için rastlıyorsunuzdur. Şu anda tüm gün evde olan çocuklarda bir takım davranışsal problemler ve duygusal problemler ortaya çıkıyor. Biraz bunlardan başlayabiliriz. Yani bu dönemde ebeveynler neler yaşıyorlar ve çocuklarda daha çok nasıl davranışsal problemlere rastlanıyor acaba?
Tabii. Şimdi şöyle Başak Hocam, baktığınız zaman aslında bir taraftan bir hediye gibi algıladığımız bir dönem. Çünkü hepimiz çok yoğun iş hayatları, işte evden çıkıyoruz, bütün gün işlerimize gidiyoruz, çocuklar okulda, akşam yemeklerinde ancak buluşabiliyorduk gibi durumlar varken şimdi bir bütün günü aslında beraber geçiriyoruz. Bunun tabii ki çok güzel, çok avantajlı tarafları olduğu gibi, geçen gün bir danışanımın söylediği, ha dedi, yani okuldaki şikayetler doğruymuş. Ben çocuğumu şimdi tanıdım. Gerçekten ciddi sıkıntıları varmış. Ya böyle tabii ilginç durumlar da oluyor. Çünkü hepimiz tabii anne baba olarak aslında görmek istediklerimizi görüyorduk. Şimdi o perde aralandı ve ne olduğuna yüz yüzeyiz. Bunun dışında şimdi evden çıkıyorduk. O bir ayrışma getiriyordu. Yani evden çıktık, dışarıdaki işlerimiz. Sonra eve geldik, bütünleşiyorduk. Şimdi ne oldu? Evlen, iş... yani o hayatlar birbirinin içine geçti ve artık bir ayırıcı güç yok. O yüzden sınırları çekmek, çocuklara bunu anlatmak çok güç. Yani içeride anne baba online'da bir toplantı ya da ne bileyim bir sunum yaparken çocuğun işte arkadan sesi ya da kapıyı açıp işte bir şikayetini dile getirmesi ciddi anlamda stres faktörünü yükseltebiliyor anne babalar için. Ve tabii şöyle de bir şey var, yani toplumun beklentileri ve yüklediği rollerde anneye daha çok görev ve sorumluluk düştüğü için, genelden bahsediyorum, özel değil. Tabii ki kadınların bu anlamda aslında daha çok yıprandığını ben danışanlarımdan duyuyorum, dinliyorum.
Ve yani bütün dünyada da biliyoruz ki ne yazık ki işte kadına şiddet de arttı, aile içi şiddet de arttı.
Evet.
bu anlamda da en azından bu kadar problematik bir tablo olmasa bile zaten toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında ne yazık ki evet anneler daha çok özellikle de çalışan anneler çok zorlanıyorlar. Evden çalışmaya devam ediyorlarsa dediğiniz gibi. Peki bunlar yani ebeveynlerin gördüğü taraf çocuklarda ortaya çıkan davranışsal problemler nasıl vücut buluyor? Neler gözlemleniyor daha çok?
Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Yani biraz yaş aralıklarına göre bölmek gerekiyor bence. Yani 0-6 yaş okul öncesi dediğimiz dönem. Yani çoğu çocuk tabii ki bu dönemde okula başlıyor ama 0-6 yaş genellikle okul öncesi diye tabir ettiğimiz dönem. Sonra 6-12 işte çocukluk ve okul dönemi. Sonrasında da ergenlik. Her birinde farklı yönde bir takım problemler kendini gösteriyor. Bunlar nedir? 0-6 yaş çocuğunun hani özel ilk önce 0-3 yaşa baktığımızda işte annesiyle yan yana olmak, sağlıklı bağlanmayı kurmak 0-2 yaşta ondan bir aslında ahenk yakalamak üzerindeyken aynı şeyin içinde, aynı bağlamın içinde hep biz ne diyoruz? Sağlıklı ayrışma da var. Sağlıklı bağlanmanın yanı sıra. Şimdi ne oldu? Eskiden günde 1 saat, 3 saat, 5 saat çıkan anne artık hep evde. Eskiden ayrışmayı bilen çocuk şu anda o ayrışmaya tahammül edemiyor. Annesi, ben mesela danışanlarımdan çok dinliyorum. Merve Hanım banyoya bile girmeye vaktim yok artık. Kapıda eskiden hiçbir şekilde sorun çıkarmazken banyo kapısını yumrukluyor, ağlıyor, benden hiç ayrılmak istemiyor. Bu dönem bize çok ters etkiledi deniyor. Ha, çok olumlu örnekleri de var ama bunları sık sık duyuyoruz. Ondan sonra gene yuva çocukları şimdi yeni yuvaya başlamış bu anksiyetesini, ayrılık anksiyetesini İyi kötü üstesinden gelebilmiş olan çocuklar tamamen başa döndü.
Tabii.
Yani evden ayrılmaya gerek yok. Burası çok güvenli ve hep ne anlatıyoruz? Dışarı çıkmıyoruz, virüs var. Hani onların anlayabileceği bir şekilde. Dışarı dünyanın korkutuculuğu hakkında hep bir bilgi veriyoruz. İster istemez. Dışarı çıkarken maske takmak zorundayız. Elini sağa sola sürme. Şimdi bu çocuklar için tekrardan o sosyalleşme becerilerini yakalamak bence bir tık daha zor olacak. Evet. O yüzden hani ne yapacağız hani bu anlamda? Tabii ki çocuğu alıp sokağa şimdi çıkarmak mümkün değil ama o normalleşme, adım adım normalleşme süreçlerinde eğer çıkılabiliyorsa mutlaka sokağa çıkma sürelerini iyi kullanmak gerekiyor. Ama tabii orada da hani başka soruya geçmeden şeyi söyleyeyim. Bu yaş çocuklarında ben geçen hafta çok fazla kaygılanan çocuk dinledim. Yani o çarşamba günü işte hazırlık yapılmış, bir gün önceden kıyafetler seçilmiş, gidilecek park belirlenmiş. Ama sabah çocuk tamamen hayır ben gitmeyeceğim, çıkmak istemiyorum çünkü korkuyorum deyip ağlayarak kriz çıkarmış. Hani bu durumda ne yapacağız? Bu durumda tamamen onun söylediği şekilde tamam çıkmayalım, korkuyorsun demek değil. İşte niye korkuyorsun, ne saçma şey, bak 2 aydır evdeyiz zaten deyip aşağılamak ya da azarlamak değil. Ama birincisi duygusunu geri vermek. Ha, anlıyorum. Demek zorlanıyorsun. Korktuğunu biliyorum diyeyim. Ama ufak adımlar, ufak hedefler koymak. Çıkalım, 10 adım yürüyelim, geri dönelim. Çıkalım, kediye küçük bir süt verelim, geri dönelim diye dışarı hayattan bağ kopmadan devam etmeniz gerekiyor.
Teşvik etmemiz gerekiyor bir biçimde aslında. Tam zorlamadan da fırsat vermek gibi. Ben şöyle de düşünüyorum Merve Hocam. Yani şimdi literatürden bildiklerimiz ışığında da aslında bu sağlıklı işte dediğiniz gibi bağlanma, ayrışma tabii çok önemli bir şey çocuk yetiştirmede. Bir yönüyle de o kadar farklı zamanlardan geçiyoruz ki o kadar büyük bir aslında yetişkinler için de işte kaygıyı arttırıcı bir şey ki belki sizin dediğiniz gibi dengesini bulma ama yani şu konuda ne düşünürsünüz onu demeye çalışıyorum. Belki normalden daha çok size ihtiyacı var. Mesela şunu çok duyuyorum. Geliyor bana yapışıyor. İşte koltukta yanımdan ayrılmıyor. Sürekli dip dibeyiz. Hatta el ele oturuyoruz gibi yorumlar da var. Bu durumlarda acaba gerçekten onlar da hem onlara da kaygımızı tabii ki de geçiriyoruz. Hem de kendi içlerinde de bir bilinmezlik içindeler. İhtiyaçları olan sevgiyi böyle almaya ve güvenlik duygusunu böyle almaya çalışıyorlar. Yani ebeveynlerin de burada aslında belki bir ölçüde en azından normalden diyelim, normdan sapan biçimde, normalden fazla bir ilgi göstermelerinde o kadar kötü bir şey değilmiş gibi de düşünüyorum.
Kesinlikle. Kesinlikle haklısınız. Kesinlikle. Şöyle ki dediğiniz gibi çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani dünya Hani bizim bildiğimiz hani toplamda 5 kere olmuş. Hani böyle bir süreçten geçiyor ve çocukların bunu algılayabilmesi. Mesela birçok çocuk anne babasına şeyi soruyor. Sen küçükken böyle bir şey olmuş muydu? Şimdi daha önce deneyimlenmiş ve aslında hani nasıl atlatıldığı bilinmeyen bir hikaye olduğu için endişe verici ve kaygı olma getirme durumu çok daha baskın. O yüzden dediğiniz gibi yani bu çocuğun şefkat, sarıp sarmalanma, kendini güvende hissetme ihtiyacı daha çok artmış olabilir. Bazen bunu anne babaların da aslında kavraması zor oluyor. Çünkü diyor ki hepimiz evdeyiz zaten. Korkacak ne var ki? Aslında işte hepimizin evde olması da farklı bir durum. Rutini bozan bir durum. Yani eskiden olanın dışına çıktığımız zaman çocuklar için normalin dışında, alışılagelmişin dışında bir şey yaşanacağı için kaygıyı arttırabilir. Bu dönemde o zaman daha çok birebir oyunlar oynamak, daha çok beslenme oyunlarına ağırlık vermek, şefkat göstermek, işte beden temasını bol tutmak çok önemli.
Evet, evet, kesinlikle. Peki başta bir de çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey söylediniz Merve Hoca. Yani yaş gruplarına göre de ihtiyaçlar değişiyor dediniz. Yani
şimdi oraya gelecektim.
Yani 4 yaşındaki bir çocuğun ihtiyacı belki işte 16 yaşındaki bir ergenin ihtiyacıyla tabii ki bambaşka. De doğası gereği de ama belki temel ihtiyaçlar anlamında da çok birbirinden farklı. Belki evet. Bu konuda bize bilgi verirseniz ebeveynler için de çok yararlı olur.
Tabii tam diğer yaş aralıklarına da gelecektim. Şimdi 0-6'da hani aileyle olan ilişkileri tekrar tanımlama, kendi yerini bulmayla ilgili süreçler yaşanırken 6-12'de evdeki çocukların davranış problemi ya da nasıl diyeyim ailenin beklentisine uygun olmayan davranışlar geliştirebilme durumu daha yoğun. Çünkü beklentiler var. Okul dersleri var, dinlenmesi gereken işte online eğitimler var ya da EBA TV'den dinlenmesi gereken dersler var. Fakat bir de ekran süreleri var mesela. Bu ciddi bir sorun oluyor. Çocuğun bazen kaçınma davranışı o ekranın önünde uzun saatler kalmayla kendini gösteriyor. Yani bu stresli durumu atlatabilmek adına dünyayla iletişimi kesmek. Ya da normalde zaten aktivite seviyesi çok yüksek bir çocuğun evde kaldığını düşündüğünüzde o zaman patlamalarının çok daha yoğun olduğunu görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Bunu ailenin tolere etmesi çok güç oluyor. Ya da davranış problemi olan çocuklarda. Yani yaptığınız sonucuyla ilgili bağ kurmakta sıkıntı çeken çocuklarda ciddi anlamda artış görüyor evin içinde. Çünkü sınırlar yeniden yazılıyor, eski kurallar yeni tekrar bakılıyor. Evet. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. 6-12 yaş çocukları bizlerle belki bedensel şefkat ihtiyacını hissetmiyorlar. Ama birebir yine zaman geçirme. Bu çok büyük hani beklentilerle değil yani 4 saat 5 saat değil. Çünkü onların da bir günlük akış programı var. Günde yarım saat 1 saat bile işte aranızdaki güzel eğlenilen bir oyun oynamak, eleştirmeden, yermeden ya da işte vaaz vermeden bir zaman geçirmek o çocuklar için ciddi bir iyileştirici güç oluyor.
Evet.
Yani bunu atlamamak lazım.
Bir yerde son haftada okudum. Artık sizde de aynıdır. O kadar çok şeye o kadar aynı anda maruz kalıyorum ki neyi nerede okudum ben de karışmaya başladım. Ama tabii. Bu hafta ilginç bu duyduğum şeylerden biriydi yani okurken. İşte bir babanın söylemi. İşte oğlunun davranışsal problemleri ortaya çıkmaya başlayınca diyorlar ki ya tamamen tam da sizin söylediğinizi söylüyor uzman. Yani işte yargılamadan, işte vaaz vermeden sadece sınırsız bir oyun zamanı tanıyın. Ve birlikte izin vererek davranışları yaramazlık olarak nitelendirdiğiniz davranışlar bile olsa bırakın yapsın. Şu bana çok ilginç geldi babanın yorumu. Baba diyor ki yani bunu yaptığımda evet çocuğumda olumlu bir takım değişiklikler oldu ama çok da işte ekstra bir farklılık olmadı ama ben değiştim. Benim algım değişti. Çünkü ilk defa işte hiçbir yere kaçmadan, acele etmeden çocuğumun o otentik benliğini görme fırsatı yakaladım. Ve bundan ne kadar hoşlandığımı fark ettim. Hiç yaşamadığım bir deneyimdi ebeveyn olarak diyor. Çok etkiledi bu beni. Çok güzel bir yorum aslında.
Tabii. Çok yani çok belki, kıymetli.
Evet. Belki buna da fırsat buluyor değil mi ebeveynler bu süreçte?
Tabii yani çünkü hep neydi işte iki ara bir derede işte belli bir rutinin küçücük bir arasında yapılan bir takım oyun, eğlence, birebir zamanlar şimdi daha geniş, daha rahat bir yere yetişme kaygısı veya korkusu olmadan yaşanıyor. Ve çocuklar da tabii hani stres faktörü evde kalmayla tabii ki artsa da aslında okuldaki o sosyalleşme belki işte belki akademik sorunlar falan, bunlar olmadan aslında evde daha farklı bir yüzlerini de ortaya çıkarıyorlar. Çünkü günün içinde okulda maruz kalınan hayatta tabii ki Alice Harikalar Dünyası'nda değil. Hani onun da oradaki sıkıntıları oluyor.
Tabii. Peki ergenliğe gelirsek, şimdi de biliyorum dünya tatlısı Yasemin isminde kızınız var. Biz arkadaşlar grubunda büyük hayranıyız biliyorsunuz bebeğinden itibaren.
Allah çok teşekkür ederiz.
Bizim çocuklar. Yani şimdi tam o da ergenliğe artık girdi. Evet. Siz de birebir ebeveyn olarak da bunu yaşıyorsunuz ama alanda uzman biri olarak da eminim bu tip çok yani farklı durumlarla ilgili bilginiz de oluyordur. Peki bu yaş döneminde belki 12-18 gibi mi düşünürüz? Yani ya da nasıl böyle?
Evet, evet.
Neler diyebiliriz?
Şimdi şöyle ki insan herhalde bildiğiyle uyguladığı arasında ciddi bir farklılık oluyor. O yüzden ben de aslında ergen annesi olarak çok böyle el yordamıyla ya da okuduklarımla yol almaya çalışıyorum. Ama genel olarak bir ergen özellikleri var ve buna saygı duymak gerekiyor. Yani kendi kişisel alanını yaratma, oraya müdahale edilmeden önce izin alınmasını istemiyorum. Çünkü şimdi herkes evde ve herkes birbirine çok rahatlıkla işte ne yapıyorsun, ne diyorsun, işte o sınırlar biraz kalkmış durumda ve ergenlerin bu hiç hoşuna gitmiyor. Ergenlerin ihtiyaç duyduğu yaşıtlarıyla sosyalleşmeye, bir grubun içinde onun parçası olma, onun yazılı olmayan kurallarına adapte olma gibi ihtiyaçları şu anda kesilmiş durumda. Oluyorsa da ekrandan en fazla oluyor ve aslında o kaçındıkları, en çok eleştirdikleri anne babalarını 7/24 tahammül etmek zorundalar. Yani onlar için de aslında kolay bir şey değil. Bu noktada ben hep danışanlarıma, yani kendim yapmaya çalışıyorum ama danışanlarıma da hep şunu söylüyorum. Yani sınırları koymak yine gerekiyor. Ama 2 yaşında, 5 yaşında ya da 10 yaşında koyduğunuz sınırı artık koyamazsınız. Yani yaş büyüdükçe o sınırların çapı da genişlemek zorunda.
Evet.
Hani onun artık büyüdüğünü, kendi kararlarının bazılarını alabileceğini öngörmek gerekiyor. Yani şöyle bir şey de var. Tabii ki ergenlik aslında tehlikelere çok açık bir yaş. Baktığınızda yaşantısal kazaların en fazla yani görüldüğü dönem ergenlik. Demek ki sonunu düşünmeden hareket etmemizin negatifliğini bu dönemde yaşıyoruz. Tabii ki bir takım koruyucu faktörlerimiz olacak ama hani helikopter anne modelinden bu yaş aralığında biraz kendimizi çekmemiz lazım.
Evet, kesinlikle. Dediğiniz gibi hem yani ergenlikteki en önemli belki de hani hem güzelliğinin yanında en riskli olan şey nedir deseler ben de yani gelişim psikoloğu olarak tam sizin dediğinize eşlenik bir şey söylerdim. Yani bu risk algılama durumunda benim başıma gelmez ki gibi bir egocentrizm var. Yani işte diyelim ki yani herhangi bir tehlikeli olabilecek harekette girdiğinde başkasının başına gelir ama benim başıma gelmez. Tabii bu anlamlarda dediğiniz gibi belirli sınırları koymak önemli ama bir diğer söylediğiniz önemli şey de şu. Aslında sırf çocuklar için değil bence yetişkinler için de önemli olan hani 2 aydır evdeyiz ve evinizin bence bu büyüklüğünden bağımsız bir biçimde sürekli aynı insanlarla sürekli aynı evde olmak zor bir şey. Yani şöyle bir tezat var ki evet insanları özlüyoruz, kimseyi göremiyoruz, işte arkadaşlarımızla belki bir kafeye gitmeyi, yemek yemeyi, bir sosyal organizasyon içinde bulunmayı özlüyoruz. Ama aynı zamanda da evde de çok yoğun bir, yani yalnız yaşamadığımız takdirde çok yoğun bir sosyalliğin içindeyiz. Ve burada sınırlar yani kişinin ve evde yaşayan kişilerin birbirlerinin sınırlarına saygı duyması belki de bu dönemi kolay geçirmek için en önemli şeylerden biri diye de düşünüyorum. Yani çocuklardan da bağımsız olarak ebeveynler için de geçerli bu.
Evet, yani şimdi baktığınız zaman hani iyi eşlik, işte iyi karı kocalık ilişkisi birbirinin ihtiyacını anlama ve ona göre aslında kendi hareketini programlamaktan geçiyor. Yani tabii ki onun isteklerini birebir harfiyen yapmak değil ama onun ihtiyaçlarını gözetmek. Eğer taraflardan birisi ki bu hepimizin ihtiyacı olan bir şey, bir kişisel alana ihtiyaç duyduğu hissediliyorsa o zaman o alana saygı göstermek ve biraz beklemek. Çünkü şimdi çocukların demin söylediğiniz şey çok doğru. Metrekareden bağımsız büyüdükleri alan ve şu anda içinde bulundukları ortam aslında karı kocalık ilişkisiyle de çok bağlantılı.
Evet.
Yani onların birbirleriyle olan ilişkileri çocukların da bu dönemi nasıl atlatacaklarına dair kaynak yaratıyor ya da yaratmıyor.
Kesinlikle. Evet. Yani burada belki aslında sormak istediğim şeylerden biri de bu olur. Yani anne babaların işbirliği varsa eminim çok olumlu sonuçlara da yol açan bir rol model oluşturuyor çocuklar için bu. Ama tabii şunu da biliyoruz. Yani her ailede belli bir oranda işte tartışma olması mesela sağlıklı bir şey. Ama bunun
Evet.
üstüne geçen bir durum varsa, yani kronikleşmiş bir mesela kavga
Evet.
ortamı varsa ya da sorunlu bir aile ortamı varsa belki bu da bu dönemde çocukları da etkiliyordur, daha da etkiliyordur diye düşünüyorum.
Hı.
Yani bu anlamda çocuklar ne yapabilir diyemeyeceğim. Çünkü aslında onlar
Evet.
bizim eserimiz ve bu ebeveynin görevi.
Evet.
Ebeveynler ne yapabilirler? Yani çünkü şunu
Hı
biliyoruz.
hı.
Dediğim gibi belki birbirine bakmayan bu zamana kadar birbirini görmemeyi seçen farklı işte ortamlarda olan ve bunu bilerek de biraz devam ettiren çiftler şu anda evde birlikte kalarak birbirlerini görmeye mecbur kaldılar
Evet.
aslında.
Evet.
Ve bunun da kaçınılmaz dönüşümsel sonuçları var. Her aile kendi içinde dönüşüyor ama belki bunu daha çatışmalı, daha biraz fırtınalı yaşayan bu çiftler. Peki yani bu içeride kaldıkları zamanda ebeveynler çocuklarının da iyiliği için ama kendi evlilikleri ya da
Hı
birliktelikleri
hı.
için de ne yapabilirler?
Tabii şöyle, birincisi bu dönem aslında hani bu kapalı kalma dönemi bizim kendi içimize de döndüğümüz bir dönem. Farkındalıklarımızın arttığı bir dönem. Yani kendimizle ilgili de çok eleştirel şeyleri yakalıyoruz. Tabii yanımızdakiyle de alakalı yakalıyoruz. Bunları birincisi nasıl bir dille söylediğimiz çok önemli. Yani senin şuyundan hoşlanmıyorum ya da senin şuyun beni çok rahatsız ediyor diye bir kere ben dilini kullanmak burada çok önemli bir mevzu. Ben bundan rahatsız oluyorum. Bu benim hoşuma gitmiyor şeklinde bile hani döndürebilsek bile aslında çok şey fark etmiş oluyor. Bir. İkincisi çiftler arasında birbirlerini hani sonuçta bir takımın oyuncuları arasında da anlaşmazlık olabilir. Yani hiçbir ev hayatı bu Margarin reklamlarındaki gibi çok güzel, harika, müthiş akmıyor. Tartışılacak ortamlar illaki oluyor. Ama tartışmanın üslubu, kullanılan kelimeler ve bunun bir kazanan ya da kaybedenin olmayacağı. Yani tartışmalar olur. Herkes her zaman aynı fikirde olmak zorunda değil. Eğer genellemeler yapılıyorsa karşı tarafla ilgili. Sen hep böylesin. Sen işte ne bileyim tembelsin. Sen başarısızsın gibi. Kişilik özelliklerine vurgu yapılarak bir eleştiride bulunuyorsa işin içinden çıkmak çok zor. Yani aslında yapılacak eleştiri ya da tartışma duruma özel ve durumla alakalı olmalı. Genellemeler ve kişisel şeyler içermiyor olması lazım kavga esnasında. Onun dışında çocuklara biz ne diyoruz? Her zaman aynı fikirde olmamıza gerek yok. Ama bunu saygı çerçevesinde birbirimize söyleyebiliriz. Eşler de öyle. Yani her zaman aynı fikirde değiliz. Ama
Kesinlikle.
bunu nasıl ifade ediyoruz?
Çok çok önemli, çok kesinlikle.
Hı-hı.
Ve çok güzel bir şey okudum geçen gün. Bunun kaynağını hatırlıyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nde olması lazım, yanılmıyorsam.
Hı.
Anneler Günü için yapılan bir haberdi.
Hı.
Dünyanın farklı ülkelerinden insanlara şey sormuşlar. Annenizden aldığınız en iyi öğüt neydi diye sormuşlar. Bir
Hı
tanesi çok hoşuma gitti benim. Yetişkin bir erkek anlatıyor bunu. Diyor ki
hı.
işte ergenlikteyken bir kız arkadaşım var. Onunla bir tartışma yaşadık ve içinden çıkamıyoruz. En sonunda annem gelip dedi ki sen haklı mı olmak istiyorsun? Bir ilişkin olsun mu istiyorsun? Buna karar vermen lazım.
Hı
Dedi diyor. Yani bu sizin
hı.
söylediğinizde de aslında çok güzel denk geldi. Çok hoşuma gitti o. Yani gerçekten de bu dönemde belki de yani hakikaten bir tartışmadan haklı çıkmak mı mesele
Haklı
yoksa
kalmak mı?
evet ve işbirliği
Yani
yapabilmek mi bunun
işbirliği nasıl ifade edilecek? Bazen çünkü hani dinlediğimiz o kadar çok hikaye oluyor ki aslında çok haklı kişi onu söylerken ama söyleme biçimi, üslup, tutum, yer, zaman bunların hiçbir uygun olmadığı için aslında baktığınızda sorumluluğu veya negatifliği üstüne çeken kişi olmuş oluyor.
Kesinlikle. Peki Merve Hocam, şimdi bu kadar uzun süre evde kalan çocuklar için aslında bunlardan da konuştuk. Yani
Hı
ebeveynleriyle
hı.
zaman geçirmesi aslında olumlu yönde de bir fırsat.
Tabii.
Çünkü işte belki bu anlamda bir fark edilmeyen bile yani belki varlığından bile farkında olunmayan bir hasret vardı diyeceğim ve
Evet.
bu da bir fırsat oldu. Ancak tabii konuştuğumuz gibi yine madalyonun öbür yüzü de var. Yani bundan da işte nasıl dünyada kadına şiddet arttıysa bunu biliyoruz. Ama ilginç biçimde medyada da konuşulmayan konu aslında çocuklara da şiddetin arttığını düşünüyorum. Yani kesinlikle. Bu karantina süreci devam ettikçe ebeveynler öncelikle mesela dışarıdan aldıkları işte temizlik, çocuk bakımı ya da benzeri hizmetleri alamamaya başladılar. Tabii bir de bunun üzerine hele de evden çalışıyorlarsa sizin de bahsettiğiniz gibi anne baba farklı Zoom'larda ya da belki biri dışarıda çalışıyor, sağlık çalışanı olabilir ki bu dönem çok zor, apayrı bir
çok zor.
Şeyi var. Ama özet olarak aslında bu kaynaklar yani ebeveynlerin sabrını diyeceğim destekleyen kaynaklar tükendikçe ebeveynler de aslında sabırsızlaşmaya başlıyor ve tabii bunun çocuklar anlamında ve davranışlarını etkilemesi anlamında olumsuz etkileri de mutlaka oluyor. Çünkü bir kere şunu biliyoruz, yani kaynakları azalan ebeveynlerin ebeveynlik kalitesi düştüğünü biliyoruz. Ve de yani bu kaynaklar tükenmeye başladıkça bu bir kısır döngüne giriyor. Ve ne yazık ki dediğim gibi hani hayat sizin söylediğiniz gibi ne yazık ki toz pembe değil ve çocuğuna da zaten varsa bir psikolojik ya da fiziksel şiddet uygulama pratiği bu dönemde aslında çocuklar çok daha zor bir dönem içindelerdi diyebiliriz. Bu anlamda belki kaynaklarının tükenmeye başladığını hisseden ebeveynlere neler tavsiye edebiliriz, ne söyleyebiliriz?
Çok çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Şöyle ki bu tarz şikayetler de çok duyuyoruz. Yani ben eskiden kaliteli vakit geçiriyordum işte ama şimdi birçok şeyle uğraşmam gerekiyor. Tahammülüm kalmadı, çok bağırıyorum, öfkemi kontrol edemiyorum gibi. Anne baba sorunsalları dinliyoruz. Ama burada şöyle bir şey var. Bir, şiddet yani çocuğa gösterilen şiddet ya daha doğrusu herhangi bir canlıya gösterilen şiddet aslında kaynaklarımızın tükenmesi ya da içinde bulunduğumuz durum sebebiyle değil. O bizim kendimizi kontrol edemememizden kaynaklanıyor. Bir kere bunun üstünde çalışmak lazım. Yani
çünkü ellerinin olmaması aslında ya da çok düşük olması bu anlamda.
Evet. Duygu regülasyonu aslında baktığınız zaman çok küçük yaşta başlayan ve sonrasında da hani soyut düşünme arttıkça kendini iyice yerleştiren bir olgu. Demek ki oralarda bir yerde bir aksam oldu. Bunu dönüp kendi kişisel gelişimi için özellikle çalışması lazım. Daha sonrasında hani şu işte tükenmişlik sendromu, hani bunu fiziksel bir şiddet gösterme olarak tanımlamayalım. Çünkü o başka bir boyut. Ama bağırma, işte ne bileyim üfleme, suratının işte hep asık olması, modunun düşük olması gibi kısma bakacak olursak aslında günlük rutinlerimizin ufak tefek kenarından tutup devam ettirebiliyorsak, işte şu an mesela markete gidip gelme süreleri var, işte sokağa çıkma yasağının haricinden bahsediyorum, her evde olan mecburen, işte veya bir takım dışarıdaki işleri halletme, tek başına bunlara gitmek gelmek bile aslında insanlara iyi geliyor. Tek başına bir odada kalıp belli bir süre istediği şeyi dinlemek, okumak, düşüncelerini analiz etmek iyi geliyor. Yani evde bile kendi kendine kalabileceği alanlar, ortamlar, o sırada hoşuna gidecek, geçmişte yaptığı bir aktiviteyi devam ettirebilmek. Yani bunun için hani diğer eşten yardım almak olabilir. Eğer tek bir ebeveynse çocukla hani bunun anlaşması yapılabilir. Çünkü çocuğun da buna göstermesi gerekiyor. Tolerans göstermesi lazım. Hani ebeveyninin tek başına geçirebileceği zamanı. Kendine vakit ayırmak ve kaynaklarını güçlü tutmak olabildiğince çok kıymetli. Çünkü dayanma gücü verecek.
Evet. Belki bunların üzerine aslında yani terapiler de büyük oranda online yani çevrim içi bir hale döndü. Özellikle bu anlamda çok tahammülsüzleştiğini düşünüyorsa ebeveyn belki bunda yani şeye soruyorum size sormak bu soruyu aslında komik terapist olarak ama hani mutlaka bu anlamda çünkü şu anda çok olağan dışı bir zamandan geçiyoruz. Yani normalde böyle bir destek almayı düşünmeyen kişiler bile çoğunlukla almayı düşünür hale geldiler. Kendi çevremden de biliyorum. Genelde yazılan çizilenlerden de medyadan da biliyorum. Bu anlamda belki bunu da tavsiye edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu ilginç, dediğiniz gibi kesinlikle mesela hele de fiziksel şiddet çok daha erken şemalarla diyeyim olan bir eğilim tabii ki de. Ama şu ince çizgide olan ebeveynlerin de olduğunu duyuyoruz. Yani mesela daha önce hiçbir fiziksel şiddet geçmişi olmayan ama bu dönemde çok işte tükendiği için itip kalkma gibi mesela. İşte kolundan tutup çekiştire götürme mesela. Yani bunun ileri boyutu, yani bunların hiçbiri zaten kabul edilebilir değil. Ama şunu demek istiyorum, çoğu kişi de ilginç biçimde ve de belki dönemin işte bize getirdiği en büyük şeylerden biri bu, duyduklarımız da bu yönde. Bu kaynaklar tükenmeye başlayınca kendi olduğu benlik modelinden çok daha fazla sapma da yapmaya başladı. Bu anlamda yardım almalarını tavsiye edebiliriz herhalde.
Çok doğru. Şöyle ki, yani bir travma yaşanıyor. Bu hani toplumsal bir travma, şu anda işinin içinden geçerken hani söylediğimiz şey. Ama bu başka tip travmalar da olabilir. Toplumun baktığınızda %30'u hiç etkilenmiyor. Teflon gibi geliyor geçiyor. Aa, oldu, hani deprem yaşanıyor. Oldu ya, hani sonuçta her yerde olabilecek bir şey. Sonra %30'a bakıyorsunuz. Onlar işte orta düzeyde bir etkilenme. Ama bir de bir %30'luk var toplumun, %30'luk kısmı. Bu geçmiş dönem yaşantılarıyla ilgili olabilir, işte bağlanma süreçleriyle ilgili olabilir veya geldiği işte büyüdüğü zemin olabilir. Oldukça zaten travmatik altyapıları olduğu için bunlar tetikleniyor. Ve o %30'luk kısım bu geçtiğimiz dönemde çok daha fazla yaralanarak, etkilenerek atlatmaya çalıştıkları için dediğiniz şey oluyor. İşte travma geçiren insanlarda teller açıkta durur. En ufak bir üstünde bir şey değdiğinde zıt böyle bir hani reaksiyon oluşturur.
Çok güzel olmuş bu hoca. Çok beğendim bunu. Teller açıkta durur. Metafor, güzel bir metafor. Evet.
Yani o kısa devre olduğunu hissediyorsak sık sık, o zaman mutlaka kişisel bir yardım almak, destek almak bu noktada o eşiği atlatmak için önemli olacak.
Yani bunu şeye de, literatürle de çok uyuşuyor diye düşünüyorum Merve Hocam. Yani bu teller açıkta olur metaforu kesinlikle çok çok hoşuma gitti. Şununla da çok dediğim gibi uyuşuyor. Yani mesela yani fiziksel olmasa bile mesela çok bağırılarak büyütülmüş çocuklar. Yani evde agresyonun yüksek olduğu böyle bir ev ortamında büyümüş çocuklarda yapılan testlerde mesela kızgın suratlar gösterildiğinde resim olarak bile amigdala daha çok tetikleniyor. Yani bu da biliyorsunuz.
Evet.
İşte, bu fight or flight dediğimiz, yani ya kaç, savaş bölgesi. Çünkü bu nöral bağlantılar çok küçük yaşlardan oluşuyor ve en ufak bir tetiklenmeyle hemen yanıp sönmeye başlıyor o nöral bağlantılar.
Evet.
Yani tam aslında o telleri açıkta olur travma geçirmiş insanların mesela burada birebir aslında uyumlu.
Kesinlikle.
Peki Merve Hocam, son olarak yavaş yavaş toparlamak gerekirse, çok güzel siz de söylediniz. Her zamanki gibi değil.
Sizinle de. Sizinle de. Sizinle
de. Çok güzel bir fırsat oluyor bu programlar. Bütün sevdiğim ve yani çok hem saygı duyduğum hem çok sevdiğim, özlediğim insanlarla benim için bağlantı kurma.
Bizim için de çok hoş bir deneyim oluyor.
Aynen. Peki son olarak belki şunu sorabilirim. Yani bu dönem er ya da geç bir noktada mutlaka bitecek. Öyle umuyoruz.
Evet.
Bu bittiğinde tabii okula dönüş süreci olacak. Yani bir geri adaptasyon süreci. Hani bazen mesela bizde okula gelen Erasmus öğrencilerine işte kültür şokuyla ilgili bir oryantasyon veriyoruz. Sonra da geri dönerken tersine kültür şokundan bahsediliyor. Özellikle mesela Erasmus'a geri gelen öğrenciler. Hakikaten de yani alışmak bir adaptasyon, ama alıştıktan sonra bunun geri dönüşü bir elbiseyi dikip geri sökmek gibi, yani tersine bir adaptasyon da olacak.
Doğru.
Peki bu okula dönüş süreci sizce çocuklar ve ebeveynler için nasıl bir süreç olacak? Bu konuda da ebeveynlere tavsiyeleriniz var mı, belki böyle toparlayalım?
Tabii. Şöyle Başak Hocam, sevindirici bir haberim var. Çünkü çocuklar yetişkinlere göre çok daha adaptif canlılar. Yani bizlere göre okula dönmek, biz onlar için çok zorlayıcı, çok korkunç bir deneyim olacağını düşünsek de, evet ilk başlarda zorlansalar da o derece uzun sürmüyor. Ama
benim ebeveynler çok sevinecek bunu duyduklarında.
Evet, evet. Evet. Yani çünkü hep şunu anlatıyoruz çocuklara, yani anlatmamız gerekiyor ya da öyle söyleyeyim. Hani ilk bir hafta tatildi, şu anda tatilde değiliz, belli yapmamız gereken şeyler var. Bu anaokulu çocuğu da olabilir. Ben tabii ki şey demiyorum, ekran karşısında derse girsin, oradaki beklentilerin tamamını karşılasın. Çünkü çoğu çocuk karşılayamıyor. Anne babalar bu anlamda endişeliler. Öyle değil ama işte ne bileyim, kıyafetlerini katlaması, kirlisini sepete atması. Yani günlük evin içinde zaten bir takım sorumluluklar vererek devam ediyoruz. Okulda öyle bir yer. Sorumlulukların olduğu ve belli kuralları olan bir yer. Ve asıl oradaki cazip olan şey diğer yaşıtlarıyla sosyalleşebilme imkanı. Yani bizim evimizde sağlayamadığımız şey. O çok cazip gelecek çocuklara zaten.
Evet,
ekran süreleri, okullara giden çocuklar, ekran süreleri azalacak. Yeni aslında eski kurallar yeniden gelecek hayatımıza, günlük kullanma limitleri. Hani bunlara da evet biraz belki zorlansak da ona da adapte olacağız ama anne babalar için başka zorluklar olacak. Çünkü şimdi bizim birçok değişik rolümüz var hayatta ama şu pandemide de sadece anne ve çalışan ya da baba ve çalışan olma rollerini kapsayacak hareketler yapıyoruz. İşte karı koca, anne işte ve çalışan. Şimdi ama dışarı çıkmaya başladığımız anda bir sürü değişik şey de işin içine giriyor. O yüzden belki bizim alışmamız daha zorlayıcı, daha belki depresif etkilerini üstümüzde gösterecek olan şeyler. Çünkü danışanlarımdan duyuyorum, diyor ki sabah tekrar 6'da kalkıp işte 8 saat hani işe gidip sonra 2 saat tekrar dönebilme düşüncesi de çok uzak geliyor bana. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani aslında daha çok sanki yetişkinler bunu yaşayacak gibi. Çocuklar için endişe etmeyelim o yüzden çok fazla.
Harika. Yani aslında belki yine bunu literatürle de birleştirip toplarsak şunu biliyoruz. Mesela özellikle annenin kaygısı, babanın kaygısı da ama özellikle annenin kaygısı temel bir olarak çoğu kültürde çocuğu birebir etkileyen bir şey. Yani çocuk için evde hiç stresli bir ortam olmasa bile ve bunu anne çok yansıtmıyor olsa bile diyeyim davranışlarıyla çocukların yani doğdukları andan itibaren yüzünüze bakıp dünyayı öğreniyorlar.
Tabii.
Sosyal referanslama yapıyorlar. Bu tehlikeli bir şey midir yaklaşmak için yoksa güvenli bir şey
yoksa...
midir? Aynen yani belki yüz ifadelerimizi çocuklarımız kadar iyi tanıyan kimse yok bu dünyada. Çünkü hayatları boyunca doğdukları andan itibaren bu sosyal referanslamayı yapıyorlar. Yani bu anlamda aslında kendi kaygımızı düşürecek şeyler yapmaya çalışmak belki çocuklarımıza yapacağımız en büyük de iyilik belki de geri dönüş sürecinde.
Kesinlikle çok çok katılıyorum. Çünkü çocuklar yetişkinleri aynaladıkları için bizim bu süreçte tabii ki duygularımızı bastırarak ay çok güzel yarın kalkacağım işe gideceğim sen de okula ne kadar güzel bir şey tabii ki değil. Kendimiz için de aslında zor taraflarını o çocuktan ayrılmanın aslında bizim için de ufak da olsa hani bir endişe yarattı ama bunun normal bir şey olduğunu, daha önce deneyimlediğimiz bir şey olduğunu anlatıp hani hiç duygusunu da aslında paylaşmadan değil ama hani dediğiniz gibi abartmadan, işin içinden çıkılmayacak bir boyuta taşımadan bunu beraber hani halledebileceklerini hissettirerek çocuğa o sürece beraber atlatmak çok önemli.
Evet, aslında bu dediklerinize bağlı olarak da onu düşünüyorum. Yani hep aklımda böyle bir şey vardır. Yani hiç çocuğa hiçbir şey duygusal olarak hissettirmeme çabasıyla hiçbir şey söylememektense bazen insanların olumsuz duygular yaşadığını çocuğuyla paylaşması da aslında hem rol modeli olarak yani olumsuz duygular da kabul edilebilir şeyler.
Evet,
hayatta vardır mesajını veriyor. Hem de aynı zamanda aslında gelecek için bir başa çıkma gücü veriyor. Çünkü öbür türlü çocuğunuz da aynı biçimde hiç hissettirmemeye çalışarak ve böylece çok daha zorlanarak aslında yaşayacak belki böyle süreçleri ileride.
Kesinlikle öyle. Biz özellikle son şeyi söyleyeyim. Yani kayıplarda yas dönemlerinde ebeveynlere bunu söyleriz. Yani siz de bir şeyi kaybettiniz ve onun yasını tutuyorsunuz, birisini kaybettiniz. Bunu mutlaka uygun ölçüde çocuğa yansıtmanız gerekiyor. Yani onun yanında susmak, ağlamamak, duygusunu belli etmemek çocuğun da duygusunu kitlemesine sebep oluyor. O yüzden hani gerçekten içimizde ne varsa çocuğun anlayabileceği kadarıyla, bazen de bu çok büyük bir şekilde çocuğa veriliyor. Hani anlayabileceği yaşına, durumuna göre kadarıyla vermek lazım olumsuz duyguları ki olumlu duygunun kıymetini ya da güzelliğini anlayabilelim.
Harika. Merve Hocam çok teşekkür ederim. Harika bir program.
Ben çok teşekkür ederim.
Ne kadar
keyifli bir sohbetti.
Sohbet değil mi? Bence de aynı şekilde. Şöyle umuyorum. Zaten hep söylüyorum konuklara da ve de çok daha yolumuz var bu anlamda. Sizi kesinlikle bir programda daha konuk etmek istiyorum. Daha konuşulacak
çok
şey var diye düşünüyorum.
Çok sevinirim.
Çok teşekkür ediyorum.
Çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek sevgilerimi yolluyorum. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Bay bay.